İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bilim Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Aysu.
Ben İlker.
Ve bugün Woods Hole, Massachusetts'te sevgili Doktor Duygu Özpolat, namı diğer biyologum ile beraberiz. Sizlerle solucanlar ve rejenerasyon üzerine konuşacağız.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
İstersen Duygu'yu sen tanıt İlker.
Tamam, o zaman elimdeki notların hemen üstünden geçiyorum. Bu pastoral ördeklerle dolu deniz kıyısında Duygu yanımda. Duygu lisans eğitimini ODTÜ Biyoloji'de tamamladı. Ondan sonra doktora eğitimi için hücre ve moleküler biyoloji departmanına gitti, New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde. Orada tavuk embriyosundaki dirsek ekleminin gelişimini ve rejenerasyonunu çalıştın, doğru mu?
Evet, evet.
Eğlenceli bir konuymuş. Bayağı lüzumsuz herhalde.
Geleceğiz bunların neden aslında lüzumlu konular olabileceğini.
İlker, konunun araştırmalarına niye lüzumsuz diyorsun?
Ya, kendim seyirci dinleyicinin yerine koydum diyelim. Ondan sonra da doktora sonrası çalışmaların içinde biyoloji departmanına gitmişsin. Maryland Üniversitesi'nde, Genel Amerika'da, Alexa Bailey'in orada ne çalışıyorsun?
Solucanların rejenerasyonu. Daha lüzumsuz alanları.
Bunu biliyordum zaten, affedersiniz.
kaydım ben.
Ve burada da işini bitirip sonra Paris'e gidiyorsun.
Evet. Dedim ki artık bir zamanı geldi. Şöyle bir daha eğlenceli bir şehirlerde yaşayayım.
Tanımayan dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Duygu biyoloji camiasının selebritisi. Biyolog.
Evet.
Jet setidir zaten, böyle dünyanın her tarafını geziyor.
Bir bilim yazarına yakışır şekilde Paris'e yerleşmeye karar vermiş yazarlar. Meşhur yazarlar Paris'te olur. Ama hakikaten bizde yani İlker ve ben azıcık daha internet özürlü olduğumuz için yeni kuşak kadar erken tanıyamadık ama biz Duygu'yu önce biyolog olarak tanıdık. Türkiye'deki birçok genç biyoloğa biyolojiyi sevdiren bir blogu
vardı.
Var.
Ve onun yanında da Evrim çalışkanlarıyla birlikte evrimianlamak.org sitesinde İngilizceden Türkçe çeviriler yapıyorlardı. Evrimi anlatan, evrimi tanıtan blog yazıları yazıyordunuz.
Evet. Ay ben şu an biraz şaşırdım. Ne kadar benim yanaklarıma buz dökük koymak istiyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten.
Şimdi konu utandırdıktan sonra
iyice
haşlamaya başlayalım.
Bence de.
Peki Duygu, solucan çalışıyorsun. Neden solucanlar?
Ya aslında bu soruyu sorman çok doğal ve hep bana insanların sorduğu bir şey. Niye solucanları çalışıyorsun? Ve ben burada ufak bir parantez açıp aslında bu garip garip canlıları genel olarak niye çalıştığımıza dair bir şey söylemek istiyorum izninizle.
Tabii, lütfen.
Belki Türkiye'deki dinleyiciler takip etmemiştir ama geçen aylarda Sarah Palin'in burada bir çok komik bir yorumu oldu. Çok cahilce.
Cahil.
Evet. Yani aslında bir politikacıdan bekleyebileceğimiz cahilce bir yorumu yaptı.
Programı kapattıracaktı.
Pardon ya. Bu tip şeyleri söylemem ne derece iyi oluyor bilmiyorum ama. Ya politikacıların klasik kullandıkları bir yöntemi kullanıp saçma sapan bir şey söyledi ve insanları işte o sırada hani manipüle etmeye çalışıyordu. Dediği şey şu. İşte görüyor musunuz, Fransa'da anlamsız meyve sinekleri üzerine araştırmalar yapılıyor ve bunlara para harcanıyor dedi. Ya bu o kadar talihsiz diyorum ki. Çünkü ya meyve sineği bizim şu anda biyolojik bilimler alanında kullandığımız bir sürü genetik aracın geliştirilmesini sağlayan aslında model organizma oldu. Bizim bu canlıları, yani solucan meyve sineği gibi canlıları çalışıyor olmamızın en temel sebeplerinden biri bu araştırmaları insanlar üzerine haliyle yapamıyor olmamız.
Tabii.
Bu yüzden sürekli başka canlılara bakarak bir takım hani genetik ya da işte fizyolojik konuları modelleme yoluna gidiyoruz. Yani onlarda nasıl oluyormuş ona bakıp insanlarda nasıl olduğuna dair çıkarımlarda bulunuyoruz. Ama tamamen insan odaklı da aslında çalışmak durumunda değiliz. Çok temel bir takım şeyleri bu canlıları kullanarak öğrenebiliyoruz.
Yani meyve sineğinde çok fazla şey çalışması yapılıyor. Yani sırf Sarah Palin bu noktayı örnek verdi diye söylüyorum. Birçok nörolojik hastalıkların araştırmaları meyve sineğinde yapılıyor. Çok basit bir sinir sistemleri var diye. O yüzden herhangi bir problemi daha basit, daha az kompleks bir canlıda ele alıp çalışmak çok daha fazla yarar getiriyor. İşte kısa ve uzun vadede ama tabii aslında bilimcilerin doğayı çalışmasının sebebi illa insana faydalı olsun diye değil.
Kesinlikle.
Evet. Ayrı bir nokta.
Bir de şey de var sanırım. Mesela insanda çalışamadığımız şeyler dediğimiz hani sanki daha hani bizim görece, kullanıyorum bu kelimeyi, görece basit hayvanlarda çalışmamızın sebebi sırf onlarda o mekanizmaları anlamak değil. Aynı zamanda o model organizmaları manipüle etme yeteneğine de sahibiz genetik olarak. Yani
evet.
Sadece onlarda olan şeyleri çalışmıyor, öğrenmiyoruz. Değiştirerek, bozarak, çıkararak, ekleyerek, transgenik hayvanlar yaparak, özellikleri ekleyip çıkartarak öyle bir şey yapma imkanımız da var, araştırma imkanımız da var.
Aynen öyle. Mesela meyve sineği bunun ilk yapıldığı organizma. Ve sizin geçen programda bahsettiğiniz Thomas Hunt Morgan'ın yassı solucanlarda ben rejenerasyonu bırakıyorum dedikten sonra çalıştığı hayvan meyve sineği. Ve netekim bu genleri çıkarma ekleme şeylerinde ilk ortaya atan kişi o. Onunla da Nobel ödülü kazanıyor. Aha. Yani bu da beni işte solucanları benim niye çalıştığım konusuna getiriyor. Solucanlar derken bu arada hangi solucan olduğunu belirtmem önemli. Çünkü işte yassı solucanlar olsun ya da parazitik solucanlar, hani her çocuğun kabusu milisine, olan bir takım evet kurtlar falan. Bunların hepsi aslında farklı farklı canlılar. Solucan denmelerinin sebebi uzun bir vücutları var. Benim çalıştığım solucanlar halkalı solucanlar. Bu solucanları işte yağmurdan sonra ortaya çıkan
toprak solucanı
toprak
gibi.
Solucanı olarak
o ve akrabalarını çalışıyorsun.
Aha, ama benimkiler çok daha küçük, transparan hatta birçoğu.
Bir de senin solucanlar şey de değil mi? Daha bilimin içindeki dinleyiciler için söylüyorum. Laboratuvarda yine aşina olduğumuz C. elegans denen bir model hayvan var. Evet. O da solucan ama sen onları çalışmıyorsun. Daha evet. Az bilinen bir sistemde çalışıyorsun.
C. elegans nematod olarak geçiyor. Evet, nematodlarda benim çalıştığım canlı hayvan grubundan çok daha farklı. Yani neredeyse bir insanla halkalı solucan arasındaki fark kadar C. elegans'la benim halkalı solucanın arasında fark olduğunu bile iddia edebilirim.
Genetik
yani.
Genetik şeyler düzeyde.
Evet, çok farklılar birbirlerinden. O yüzden hani solucan dendiğinde neden bahsettiğimizi açıklamamız o anlamda önemli.
Peki sen solucanlarda hangi ilginç sorunun cevabını arıyorsun?
Ana olarak ben solucanları kullanarak rejenerasyonun nasıl evrimleştiğini, yani nasıl ortaya çıktığını ya da rejenerasyon yeteneğinin nasıl bir canlı grubunda var olup diğer canlı grubunda olmadığını anlamaya
çalışıyorum. Peki rejenerasyon nedir?
Rejenerasyon ciddi şekilde hasar gören ya da kopan dokuların ya da organların yeniden orijinali gibi aynı fonksiyonel olarak yapılması.
Mesela kolumuzun kopunca geri gelmesi.
Evet. Biz bunu yapamıyoruz ama bunları yapabilen canlılar var.
Ben yaptım.
Benim çalıştığım solucanlar senden çok daha yetenekliler ama İlker. Üzgünüm bunu söylemek durumdayım. Çünkü onların kafasını kestiğin zaman bütün bir kafayı işte tekrar beyniyle her şeyiyle yeniden yapabiliyorlar.
Peki kopan kafadan da vücudun gerisini yapabiliyor mu?
Kopan kafadan işte vücudun gerisini yapabilenler de var. Ama bu solucan grubu içerisinde şimdi farklı türler var. Bunlar birbirlerine çok yakın akrabalar evrimsel olarak. Yani kuzen gibi düşünebilirsiniz.
Ve mesela şeyler gibi, şempanzeler gibi.
Evet. Ama bunların içinde kimi türler hem kafasını hem kuyruğunu rejenere edebiliyorken kimisinde sadece kuyruk rejenere etme özelliği var. Bu kadar yakın akraba oldukları halde, bu kadar benzer ortamlarda yaşadıkları, benzer evrimsel baskılara maruz kaldıkları halde niye böyle bir fark var aralarında? Genetik seviyede neler oluyor? Hangi gen aktive olmuyor da işte bir tanesi kafasını yapamıyor? Ne tip hücreleri yok da ya da var diğerinde? Bunların ayrıntılarını anlamaya çalışıyoruz.
Yani kıyaslayarak eksikler, farklılıklar üstünden evet. O özelliği hangisi sebep oluyor evet. Onu anlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani hem rejenerasyonun mekanizması ile ilgili bir şeyler öğrenmiş oluyorsun mesela sen bu durumda hem de evrimsel sürece bir ışık tutmuş oluyorsun.
Evet çünkü bunu yapmak her canlı grubunda mümkün
nasip
değil.
Nasip olmaz.
Evet her canlı grubunda nasip olmaz. Çünkü öncelikle bu çeşitliliğin var olması gerekiyor bir canlı grubunda. Yani işte kimisi kimisinde var kimisinde yok gibi bir çeşitliliğin olması güzel. Gerekiyor. Onun dışında canlı grubunu çalışabilmek hani teknik olarak mümkün olmalı. Solucanlarda bu kolay çünkü 4 gün gibi bir sürede rejenere oluyorlar. Eğer mesela bu çalışmayı semenderde yapmak isteseydik kertenkelelerde. Ya yani onların rejenerasyon süreci çok daha uzun.
Bir de bu senin mesela çalışmanın temel bilim açısından bakmamız dışında şöyle bir önemi de var aslında. Mesela omurgalı canlılarda da rejenerasyon özelliğinin aslında ortak atada var olan yani hepimizin aslında altyapısına sahibi olduğumuz bir şey olarak böyle bir teori var ortada. Ve
evet.
Semenderler bunu yapabiliyorken işte kolunu kesiyorsun kertenkelenin mesela geri çıkıyor. İnsanlarda bu bir şekilde kapatılmış.
Evet.
Sen o yüzden evrimsel sürece ışık tutarak belki bizde de neler olabilmiş olduğunu
aynen öyle.
Göstermene yardımcı olabilir.
Evet çok doğru bir nokta. Kesinlikle yani bizim bu canlılardan öğrendiğimiz şeyleri eninde sonunda insanlar için uygulayabileceğimiz şeyler haline getirmemiz çok mümkün. Nitekim zaten bu yüzden birileri bize bu paraları veriyor da biz bu evet. işleri yapıyoruz. Ama tabii bana sorarsanız benim motivasyonum tamamen merak ve yani bu merakın doyumu sürecinde insanlara da yardım olabilirse ne mutlu bana.
Önüm aslında. Burada bitirelim Aysun.
Çok evet klas oldu. Peki neler gördün Duygu? Neler yapıyorsun deneylerde? Neler buldun? Bu mu?
Ben bir de şey sormak istiyorum. Dejenere edebilirsin mesela bozulmuş bir dokuyu yerine getirmek yerine de onunla uğraşacağına git yani üre. Daha çok kendinden kopyala. Hani kendine o enerjiyi harcayacağına, tamirat enerjisini harcayacağına şey yap, çoğal yani. Niye böyle bir şey yok?
Ya aslında çok güzel bir konuya getirdin bizi. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bu solucanların bir de enteresan bir eşeğsiz üreme yöntemleri var. Bu tamamen hani yaralanmadan falan bağımsız olarak eğer belli bir yemek varsa ortada işte doğru güzel koşullar sağlanmışsa eğer hayvan güzel güzel büyüyorsa bir noktada bölünmeye karar veriyor. Ve vücudun ortasında bir bölünme bölgesi oluşturuyor. Burada yeni bir kafa ve yeni bir kuyruk yapmaya başlıyor. Yani bunu aslında şimdi söylerken biraz kafada canlandırmak zor olabilir. Belki siz internete koyarsınız resim bilmiyorum ama.
Mesela şöyle bir grafik gördüm internette. Bir solucanı kafasından ayaklarına kadar A, B, C, D diye düşünürsen B ile C'nin arasında birdenbire şey oluyor çoğalmaya başlayacağı zaman, eşeğsiz olarak üremek isteyeceği zaman B'nin önüne yeni bir A geliyor, C'nin arkasına yeni bir B geliyor. Böylece A, B, C, D, A, B, C, D diye iki tane solucan
oluşuyor. İlker'in yine görselsiz anlatımları var. Kimsenin kafasına canlandıramadığı İlker'de. Yani tek bir boru şeklinde solucan ikiye bölünüyor.
Evet.
İki solucan oluyor.
Evet, yani bu borunun ortasında evet. Bir kafa ve bir kuyruk oluşuyor. Ve evet.
Farklı dinleyici kitlelere hitap ediyoruz zannedersem.
Bu sorduğun sorunun diğer bir, ben de şu anda bana hatırlattığı şeylerden bir de şu oldu. Şimdi bu hayvan vücudun herhangi bir yerinden yeni bir kafa yapabiliyor aslında düşünürseniz. Bu çok enteresan bir şey. Orada bir sürü kök hücre aktiviteleri işin içine giriyor. İşte yaşlı, yani yaşlı demek istemiyorum da yetişkin hücrelerini daha böyle genç noktalara aslında geri getirip, kök hücreleştirip onları tekrar kullanarak ve onları bölerek işte çoğaltarak bu yeni dokuları yapıyor. Yani bu çok ilginç bir süreç.
Evet.
Rejenerasyona çok benzeyen bir süreç. Zaten aslında bu canlıların rejenerasyon yeteneğine sahip olmalarının sebebinin aslında bu eşeğsiz üreme yeteneğine sahip olmaları olduğu düşünülüyor. Yani bu canlı grubunda böyle oldu.
İkisi birlikte gidiyor yani. Çok benziyor aslında.
Evet. Ama kesinlikle farklılıklar var. Yani hem morfolojik, yani yapısal süreçlerde hem kimi ufak tefek gen ifadesi süreçlerinde bazı değişiklikler var ama genetik araç gereç seti olarak aslında bu eşeğsiz üremenin araçlarının rejenerasyon için kullanılma yoluna gidildiği
farklı
canlılarda.
Farklı amaçlara göre
da,
şey yapıldı.
Go belki, option deniyor buna İngilizcesi hani ilgilenen dinleyiciler için.
Yani belki altını çizmedik ama eşeğsiz üremeyi de açıklayalım. Aseksüel üreme.
Evet.
Yani başka bir işte türünün başka bir cinsiyetiyle çiftleşmeden, yani genetik materyal değiş tokuşu yapmadan,
evet,
sadece kendini yani klonlayarak,
evet,
bölünerek,
evet,
çoğalması solucanın. Yani şöyle de diyebiliriz, bir canlının üremesi genomun devamlılığını ve bütünlüğünü sağlarken rejenerasyonda o canlının kendisinin, yani genomu taşıyan aracın bütünlüğünü ve devamlılığını sağlıyor.
Bireyin hayatta kalışına yönelik bir,
evet,
şey. Evet, ama
ve bazı
üreme
durumlarda rejenerasyon, yani bireyin hayatta kalması belki daha önemli yeni bireyler.
Evet, o bir tercih meselesi. Zaten onunla ilgili de aslında benim hocamın yaptığı çalışmalar, daha önceden yaptığı şeyler, hı-hı, var. İşte resource allocation, kaynakların nereye kullanılacağının kararının verilmesi şeklinde bir konu var. Bundan ben size daha önce bahsetmemiştim ama mesela bir eşeğsiz üreme sürecindeki bir hayvanın, hı-hı, çanlar kimin için çalıyor şu an? Eşeğsiz üreme sürecinde, yani vücudun ortasında işte kafayı ve kuyruğunu yapmakta olan bir canlının mesela kafasının bir sebepten koptuğunu düşünün. Bir işte avcısı geliyor, bir kuş yiyecek olan bu solucanı. Kafayı koparıp gidiyor. Şimdi bu hayvan rejenere mi olsun yoksa bölünmeye devam mı etsin? Burada bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararı da şuna göre veriyor. Eğer bölünme süreci yeterince ilerlemişse diyor ki ben bölünmeye devam edeyim. Bu ön tarafı boş vereyim. Orayı rejenere etmeye uğraşmayayım. Çünkü zaten sonuçta ne olacak? Yeni bir birey çıkaracak ortaya.
Evet.
Eğer o süreç yeterince ilerlememişse onu kapatıyor. Ben diyor kafamı yapayım. Tekrar yine bir birey olarak yaşamıma devam edeyim. Böyle bir kaynak bölüştürme,
evet,
kararı var.
Genomun en etkili nasıl?
Yine yani hayatta kalmaya. Evet.
Peki senin hocanın herhalde bu konudaki çalışmaları daha teorik şeyden ziyade. Deneysel olarak test edebiliyor mu bunu?
Daha önce bu çalışmayı ben yapmadım. Ayrıntılarına baktık. İşte bölünmekte olan hayvanın hangi seviyede kafası kesilirse hangi kararı veriyor ya baktık. Anladım. Ama bunun ekolojik olarak hani gelip de bir işte avcı onu koparıyor da o yüzden şimdi moluyu bilemeyiz gibi şeylerine bakmıyoruz. Evet, çünkü onları yapmak çok daha büyük ölçekte çalışmalar gerektiriyor.
Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Açık Radyo'da olduğumuzu biliyorsunuz zaten açtığımız için. Bilim Kazanı programındayız. Konuğumuz Duygu Özpala.
Rejenerasyon. Yani kopan parçanın vücutta yeniden çıkmasını konuşuyoruz. Solucanlar üzerinde.
Evet.
Peki bir tane solucan düşünelim. Kendisi ya rejenerasyon yapıyor ya da bölünerek çoğalıyor. Şimdi iki mekanizmada da aslında aynı hayvan sonsuza kadar yaşamış oluyor. Çünkü kendini bir bakıma klonladığı için aynı hayvandan bahsediyoruz. Aynı genomdan bahsediyoruz. Bu bir solucanın bölünen parçaları ya da tekrar eşeğsiz üremeyle çoğaldığı zaman gitgide yaşlanıyor mu? Yoksa hayvanın yaşlı kısmını genç kısmından ayıran bir şey mi var?
Şöyle, aslında bu hayvanların sonsuza kadar yaşadıklarını iddia edebiliriz. Çünkü dediğin gibi gerçekten eşeğsiz ürerken mesela işte sürekli bölünerek çoğalırken sürekli kendisinin bir kopyasını yapıyor. Bu süreçte işte gametler, yani üreme hücreleri işin içine girmediği için evet genetik bir değiş tokuş olmuyor. Fakat yaşlandıkları doğru, enteresan bir şekilde. Yani niye yaşlanıyorlar bilmiyoruz şu anda ama sürekli kuyruklarından yeni halkalar ekleyerek büyüyorlar bu canlılar. O yüzden aslında kuyruk kısımları baş kısımlarına göre daha yeni dokuları içeriyor.
Daha genç.
Daha genç dokuları içeriyor, evet. O zaman düşündüğünüzde şimdi bu hayvan ortadan ikiye bölündüğü zaman kuyruk kısmından yapılan birey, kafa kısmında kalan bireyden aslında biraz daha genç oluyor hep. Ve biz de nitekim bunu hayvanların pigment hücreleri ile, yani neredeyse insanlardaki yaşlanma gibi. Çünkü insanların yaşlılarında da hani yüzlerinde, kollarında, evet, melanin yüzünden sanırım. Doğru. Çok da bilmiyorum ama pigmentlenme olur. Nitekim biz bu canlılarda da yaşlı bireyin sürekli bölündükçe genç olandan çok daha fazla pigment sahibi olduğunu görmeye başlamıştık. Oradan hareketle de ya belli ki bunlarda bir yani klon oldukları, birbirlerinin aynısı oldukları halde bir farklılık var dedik ve bunu test etmeye karar verdik. Tek tek birbirlerinden ayrı ayrı büyütmeye başladık hayvanları.
Her bölündüklerini de ayırdınız.
Hem de hepsi, yani bütün işte 10-15 tane solucan aynı kabın içinde değil de hepsi kendi küçük kapların içerisinde. Her bölündüklerinde yeni yavrularını ayırdık. Onları bir kenara koyduk.
Yeni dediğin her seferinde kuyruk kısmının başka
kuyruk kısmına başka bir yere.
Daha genç.
Yani orijinal hayvanı diyeyim. Takip ettik. Bu işte bölünme sürecini birkaç kere devam ettirdikten sonra en son partideki yavruları da tuttuk. Yani şöyle düşünebilirsiniz. En yaşlı ve en genç olanları birbiriyle karşılaştırdık. Karşılaştırmak için de üreme organlarını kullandık. Bu hayvanların üreme organlarının büyüklüğünü ölçebiliyoruz bir genin aktivitesine bakarak. O gen aktivitesinin olduğu yer boyanıyor. O boyayı, boyanmış organa bakarak işte ne kadar büyük ne kadar küçük bakabiliyoruz. Ve gördük ki yaşlı bireylerin üreme organları genç bireylere göre çok daha küçük. Enteresan bir şekilde yani yaşlanmanın organ seviyesinde bir etkisi olduğunu görmüş olduk.
Peki solucanın yaşlı kısmı bir süre sonra bölünmeyi de bırakıp ölüyor mu?
Evet. Bir süre sonra eğer bunu yeterince uzun devam ettirirseniz bir gün geldiğinizde o bölmede hiçbir solucanın olmadığını görüyorsunuz. Enteresan bir şekilde ölüyor.
Acaba belli bir bölme,
toprağa döndü solucan.
Belli bir bölünme sayısı mı var yani?
Yani muhtemelen insanlarda da gördüğümüz yaşlanma etkileri, yani bu hayvanın yaşlı dokularında bölünme, işte telomeraz etkisi etkinliği falan gibi şeyler
çok
sebebiyle.
Şey olabilir.
Evet. Bir de kimi dinleyicilerin dikkatini çekmiştir. Yani şimdi bu hayvanlar eşeğsiz sürüyorlar ama bir de üreme organları var.
Evet.
Neden acaba? Bu benim aslında en çok ilgilendiğim konulardan birisi. Yani sürekli eşeğsiz üredikleri halde mutlaka yeni ürettikleri canlılara üreme
takımlarını veriyorlar.
Takımlarını verdiklerinden emin oluyorlar. Yani bu çok büyük bir aslında enerji gerektiren yani bir şey ama eşeğsiz üreyen canlıların arada bir eşeğli üremeleri çok avantajlı bir şey. Bu canlılar böyle o yüzden zaman zaman eşeğli üreme moduna geçiyorlar.
Peki bir solucan başka bir solucan, yani karşı üreyebileceği bir solucanı görür görmez ürüyor mu, yoksa
yani aslında bunlar
belirli koşulların sağlanması gerekiyor mu?
Belirli koşullar eşeğli tabii üremenin ki her zaman eşeğli üremede sağlanması gereken.
Tarafların birbirini beğenmesi.
Evet.
Bir de tarafların birbirini diyorsun da şey zaten. Solucanlar hermafrodit. Yani ama, kimseye ihtiyaçları yok.
Ama hayır. Hermafroditlikte yani hermafroditliğin ne olduğunu hemen kısaca söyleyeyim. Hem erkek hem dişi üreme organlarına sahip olan canlıların bir kısmı kendi kendini dölleyebiliyor. Bir kısmı yine hala başka bir bireye ihtiyaç duyuyor. Toprak solucanları başka bireye ihtiyaç duyuyorlar. Ama çiftleşirken her ikisi de birbirleriyle yumurta ve sperm değişimi yapıyorlar. Yani her ikisi de bu etkileşimden hamile kalmış olarak ayrılıyor.
Doğuruyor mu solucanlar?
Aslında şöyle solucanların üreme şekilleri çok ayrıntıya girmiş gibi oldu.
Yok yok anlat.
İlginç geldi.
Şöyle bir şeyleri var. Bu bazı böcek tür birçok böcek türünde de var. Hatta örümceklerde falan var. Spermatika denilen bir keseleri var bunların. Erkek spermi oraya bırakıyor. Dişi de hazır olduğu zaman, tabii bu durumda hermafrodit oldukları için her iki canlı da, yumurtaları o kanaldan geçirirken spermleri kullanarak döllüyor. Ve öyle bırakıyor dışarı. Bu toprak solucanlarında kokun denilen kesecikler içerisine bırakılıyor canlılar. Yani koza. Hayvanın vücudunda koza büyümüyor embriyolar. Dışarıda büyüyorlar ama bu kozanın içerisinde büyüyorlar. İşte mesela şeylerde, böceklerde hayvan yemek bulunca, yeterince iyi koşullar olduğu zaman bu spermleri kullanıyor.
Yani bir süre saklayabiliyor yani.
Çok uzun süre saklayabiliyor. Sperm o kesenin içerisinde çok uzun süre iyi halde devam edebiliyor.
Senin Paris uçağın geldi galiba suya iniş yaptığımıza.
Ya evet ben geç kalıyorum aslında uçağa.
Bize ayırdığın vakit için çok teşekkür ederim.
İdeal ayak bizimle de konuştu. Duygu'nun bir sonraki istasyonu Paris. Orada transgenik teknolojisini öğrenecek. Evet. Önce istersen bize bu teknolojinin ne olduğunu, sonra model hayvanlarda neden kullanıldığını.
Çok basit haliyle yeni bir genin, yani bir canlıda bulunmayan, o canlının da doğal olarak olmayan bir genin, o canlının genomuna eklenmesi.
Genetiği değiştirilmiş organizma yapmaya gidiyorsun.
Evet, zaten genetiği değiştirilmiş organizmalar bilim insanlarının sürekli kullandığı organizmalar. Yani bu teknoloji bizim için çok önemli. Bunun büyük şirketler ellerinde kötü amaçlarla kullanılıyor olması.
Tekniğin kötü olduğu anlamına gelmez.
Bunu da buraya bu aralar bu ateşli, alevli tartışma sırasında sokmuş olalım. Benim işte bu yeni işe başlamamın sebebi gideceğim laboratuvarda kullanılan solucan türünün. Yine aynı halkalı solucan ama farklı bir aileden. Laboratuvar ortamında eşeğli üreyip embriyolar yapıyor olması. Teknik sebeplerle de bu transgenik hayvan yapma aşamasında embriyolara ihtiyacımız var. Önce onun içerisine bu genleri koyuyoruz. Orada genoma yapışıyorlar falan bu yeni genler. Hani bu yüzden mutlaka embriyo sahibi olması gerekiyor hayvanın. Benim şu an çalıştığım canlılar sadece eşeysiz yürüyorlar. Bölünerek yürüyorlar laboratuvarda.
O yüzden genomlarına ekleme yapamıyordun.
Evet, görece yani yine mümkün tabii ki ama çok daha çok daha zor. Evet.
Şimdi bu yeni teknikle bir süper güç kazanmış olacaksın.
Öyle görünüyor.
Bilim kazanmış. Hoşça kal. Hoşça kal Duygu.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Yeni maceralara atıl.
Ben uçuyorum.
Bize yaz.
Oha var.
Gitti. Çok iyi kızdı be.
Çok güzel bir bölüm oldu. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Perşembe 2'de görüşmek üzere.
Açık bize ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org.
Facebook adresimiz bilimkazani, Twitter handle'ımız bilimkazani.
Ve e-mail için bilimkazaniposta@gmail.com. Duygu ile ilgili sorularınız için kendisine Facebook'tan biyolokum adresine ulaşabilirsiniz. Oradan size cevap verir veya vermez, bizi ilgilendirmez. O zaman bilim kazan,
biz kepçe.